Ayrım 20, sayfa 186, 13. bölüm. Gözlerimi açtığım yer muhakkak ki bir hastane odasıydı ve hemen yatağımın başındaki serum torbasını kontrol eden kişi de bir hemşire olmalıydı. Oysa bu kadının üzerinde üniforma değil, şık bir elbise vardı ve bembeyaz saçlarına bakılırsa yaşı bir başhemşire için bile hayli geçkinceydi. "Neredeyim ben?" demeye çalıştım. Ağzımdan çıkan sesler ön dişlerimden birkaçının eksildiğini gösteriyordu. "Musa Bey," dedi kadın. "Nihayet kendinize geldiniz." "Durnev Hanım?" Kafamı doğrultup halime bakmaya çalıştım. Boynumun acısıyla kafamı tekrar yastığa gömmeden sargılar ve acılar içindeki vücudumu görebilmiştim birkaç saniyeliğine. "Tanrım." "Endişelenmeyin," dedi Durnev Hanım, elinde nereden çıkardığını göremediğim bir ilaç şişesi ve enjektörle. "Söylenenlere göre çok kötü düşmüşsünüz. Bir bacağınız, bir kolunuz, birkaç kaburganız kırık, kafatasınızda çatlak var ve geri kalan taraflarınız da pek iyi durumda sayılmaz. Yine de iyileşeceksiniz." "Burası neresi?" "İstanbul'da özel bir kliniktesiniz. Doktorunuz sahasında dünyanın en iyilerindendir ve aynı zamanda yakın bir aile dostum olur. Sağ olsun bilinciniz yerine gelene dek size refakat etme ricamı da kırmadı." Serum torbamı bir şey enjekte ediyordu. "O nedir?" "İlaç," dedi bir cellat gibi. "Buraya nasıl geldim?" diye sordum. "Neler oldu?" "Çok yüksek bir yerden aşağı atılmışsınız. Sizi kayalıklarda bulup derhal bir deniz uçağıyla buraya naklettiler." "Bunu size onlar yaptı değil mi?" "Onlar?" Ayrıntıya girmenin bir manası yoktu. "Evet" deyip geçmeyi düşündüm ama kendim atladım dedim nedense. Durnev Hanım'ın bir kaşı kalkıverdi. "Kendiniz mi atladınız? Bunu sizden kim istedi?" "Hiç kimse. Sanemsiz yaşamak manasız geldi." Gelip yatağın yanına oturdu. "Başınızdan geçenleri bana anlatmanızı istiyorum Musa Bey." "Çok perişanım," dedim. "Uyumak istiyorum." "Hayır," dedi beni omuzlarından tutup hafifçe sarsarak. Daha beterini de yapabileceğini hissediyordum. "Şimdi konuşmalısınız. Sonra dilediğiniz kadar uyuyabilirsiniz." "Fezai Bey'le konuşsanıza," dedim. Sonra aklıma gelen yeni bir düşünceyle irkildim. "Yoksa o da öldü mü?" "Fezai Bey iyi. Ama ben sizi dinlemek istiyorum." Elinden kurtulamayacaktım. Ben hikayemi anlatırken arada sözümü kesip gizli ajanstakilerden herhangi birini, Fezai Bey'i, hatta merhum kocasını daha önceden tanıyıp tanımadığım gibi konuyla ilgili tuhaf sorular soruyor ve bunu yaparken de meraklı birinden ziyade bir sorgu yargıcı gibi davranıyordu. Bu durumu yadırgamama rağmen garip bir ruh hali içinde tüm sorularına ayrıntılı yanıtlar veriyor, hatta ona daha fazla bir şeyler söyleyebilme isteğiyle dolup taşıyordum. Gözyaşları içinde hikayemi bitirdiğimde Durnev Hanım iyice rahatlamış görünüyordu. "Bütün bunlar ne demek?" diye sordum. "Artık mutlu ölebilirim demek," dedi Durnev Hanım benden ziyade kafasındaki bazı hayaletleri. "Prens kurtulduğu için mi?" diye sordum. "Ne var ki bedeli çok ağır oldu. Bir sürü insan öldü. Kimisi Şaban gibi yok yere." "Prensin canı cehennemi," diye karşılık verdi Osmanlı hanımefendisi. "Anlamıyorum. İster misiniz bir hikayede ben size anlatayım Musa Bey?" İlk kez gülümsediğini görüyordum. Bu genç bir adamın hikayesidir. Zeki, yakışıklı, hırslı ama beş parasız bu delikanlı, bin bir güçlük içinde liseyi bitirip yüksek tahsil yapmak için İstanbul'a gelir. Ne ki şehri İstanbul her taşralı gibi onun da başını döndürür ve kısa bir süre sonra düşlerini üniversite diploması yerine şaşalı bir hayat süslemeye başlar. Fırsatını bulduğu anda kendi şirketini kurmaya karar verir. İş hayatında yükselmek ve bunu mümkün olduğunca hızlı bir biçimde gerçekleştirmek azmindedir. Aklına ve melekelerine güveni tamdır ve her işi kıvıracak donanıma sahip olduğundan şüphesi yoktur. Öte yandan yanlış bir intiba edinmenizi istemem. Bu delikanlıyı kısa zamanda köşeye dönme hayalleri kuran, pek çok diğer akranından ayıran mühim bir noktayı gözden kaçırmamalı. Para ve güç, onun için kendisini çok daha yüce olan gizli maksadına ulaştıracak birer vasıta olmaktan öte bir mana taşımamaktadır. Ve bu da, durup tatlı bir kahkaha attı Durnev Hanım devam etmeden önce. Ünlü Amerikalı aktör David Niven gibi bir erkek olmaktır. Zengin, ince zevklere sahip, kadınların başını döndüren, erkeklerin gıptayla baktığı, kısacası klas sahibi bir adam. Hem öyle olmamak için de hiçbir sebep görememektedir. Sadece nasıl asil bir ruhla ama acımasız kaderin cilvesi neticesinde fukara bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelmişse, Aynı nedenle ilk öğretmenini de Eton College yerine Gebeşler İlköğretim Mektebi'nde yapmak durumunda kalmıştır. Netice itibariyle çocukluğunu ve ilk gençlik yıllarını polo, kriket ve dans yerine kukalı saklambaç, yakar top ve uzun eşek talim ederek geçirmiştir. Tek eksiği biraz tecrübedir yani. Acı çekiyor ve onu dinlemekte zorlanıyordum. Yine de uzun zamandır dinlediğim bu en gerçekçi hikayenin yaşadığım tüm gerçek dışı olayları aydınlatacağını hissediyordum. Su lütfen. Sıkıntı içindesiniz, anlıyorum dedi Durnem Hanım yataktan kalkarken. Ama benim için yaptıklarınızdan sonra bunları anlatmayı size bir borç addediyorum. O yüzden birkaç dakika daha dayanın. Plastik bir bardağı dudaklarıma dayayıp bana birkaç yudum su içirdikten sonra devam etti. Böylece bu kendini bilmez genç adam, talih azıcık yüzüne gülüp de özel cebir dersi verecek iki talebe bulduğu anda bir dans öğretmeninin kapısını çalar. Ancak maalesef iki kişiye rakamların dilini öğretmesi karşılığında aldığı ücret, bir kişinin ahenk yüklü adımların sırrına vakıf olabilmek için ödemesi gerekenin pek altında kalmaktadır. Bu bilgiyi aldığı anda delikanlının yüzünde beliren mükedder ifadeyi derhal fark eden ve 20 yıl önce ölmeyi unuttuğu için hala mesleğini sürdürüyor gibi görünen dans hocası, Nami diğer Valentino Ümit, ona elbette bir grupla birlikte kendisini çok daha uygun bir ücret karşılığında seve seve derslerine kabul edebileceğini söyler. Maalesef bu cömert teklifin müstakbel David Niman'a tek faydası, sürümden kazanmanın sanat söz konusu olduğunda da utanılacak bir şey sayılmayacağını göstermekten ibarettir. Çünkü bedava sirkeyi kaymağa katıp zevkle tüketecek geniş bir çerçeveye sahip bulunan bu talihsiz sergüzeşçinin, klasik dans öğrenmeyi değil, iskontolu fiyatla, hayır duası karşılığında bile olsa bir iştigali abes biçiminde değerlendirilmeyecek bir tek tanıdığı yoktur. Genç adam tam derin bir hayal kırıklığı içinde arkasını dönmüş, kapıdan çıkmak üzereyken, Valentino Mit onu omzundan kavramak suretiyle durdurur. Sonra da çok uzak bir hatırayı zihninde canlandırıyormuş gibi bakan gözleri dans salonunun aynalı tavanına dikerek bir hafta kadar önce bolero, rock and roll, samba, mambo, vals ve en nihayetinde tango öğrenmek idealiyle kapısını çalan bir grup gençten dem vurur. Ve sonra da tesadüfün hoşluğuna bakınız ki 5, 9 ya da 41 gençten oluşan bu ekipte sayıyı tam olarak hatırlayamamaktadır Valentino Ümit. Tavalyesi olmayan bir hanımefendinin mevcudiyetini müjdeler. Belki grubun ve elbette daha da önemlisi söz konusu hanımefendinin rıza göstermeleri kaydıyla kendisinin bu gruba eklenmesi mümkün olabilecektir. Genç adam bunu değerlendirmeyi düşünür mü acaba? İşte bu teklif, düşünmek ne kelime, genç adamın canına minnettir. Böylece delikanlı bir sonraki çarşamba akşamı saat 7'de dans salonuna bir ziyarette daha bulunup grupla tanışır. Valentino Ümit durumu kısaca açıkladıktan sonra genç talebemiz varlığını pek umursamayan kızların ve hoşnutsuzluklarını açıkça dile getirmekten kaçınan erkeklerin oy birliğiyle dans grubuna kabul edilir. Bizimkisi oynama esnasında sıra dışı güzelliğiyle derhal ilgisini çeken genç kızın dans partneri olacağına katiyen ihtimal vermez. Ama işte kösele ayakkabılar giyilip salona çıkılmış, çiftler müzik eşliğinde ağır ağır salınmaya başlamıştır ve aynalı duvarların önünde boylu boyunca uzanan demirlere dayanmış hala yapayalnız beklemekte olan tek kişi de bu hanımefendidir. Delikanlının ümitleri her geçen saniye biraz daha artsa da kızın yanına gidip ona bir şey sormaya cesaret edemez. Nitekim uzun bekleyişin sonunda bu mahcup gencin herhangi bir girişimde bulunamayacağını anlayan genç kız onun yanına gelip kendini tanıtır ve beni dansa davet etmeyecek misiniz diye sorar. O zaman delikanlı ona af buyurun der. Bu eşsiz güzelliğinizle eşsiz kalacağınızı hiç düşünmemiştim. Pek tabii ki o zamanlar bu yanıtın delikanlının kadınların kalbini çalma hususundaki kabiliyetinden ziyade lafı gidiğine koyma fikri sabitinden kaynaklandığını bilmeyen genç kız bir kahkaha atar ve işte çulsuz kahramanımız Seferoğlu ailesinin milyonluk servetinin tek varisiyle böyle tanışır. Neydi bu? Bir Türk filmi mi? Bu hikayeyi daha önce kaç kez anlattınız diye sordum. Birkaç kez dedi Durnem Hanım neredeyse mahcubiyetle. Bazen fuzuli detaylara girmekten alıkoyamıyorum kendimi. Yaşıma verin. Canınızı sıkmıyorum inşallah. Hayır dedim. Keşke karşılıklı çay içerken dinleyebilseydim sizi. Bir daha birbirimizi görebileceğimizi sanmıyorum Musa Bey. Lütfen anlatın. Bu hikayenin nasıl Şaban'ın ölümüne bağlanacağını çok merak ediyorum. Dostlukları kısa sürede aşka dönüşen bu iki genç birbirine pek yakışmaktadır. Üstelik çok da iyi dans etmektedir. O kadar ki Valentino Ümit bir zaman sonra sanatının inceliklerini neredeyse sadece bu çiftin yüzüne bakarak ifşa etmektedir. Çarşamba akşamları yaşadığı bir saatlik rüya, delikanlının kupkuru hayatının en saadet dolu anlarını tesis etmekte, dahası o güne kadar yaşadığı cümle acıları, sırf kendisini sevgiyle geçirdiği o biricik ana ulaştırdığı için topyekün bir sevinç kaynağı haline getirmektedir. Lakin siz de bilirsiniz ki saadet geçici, elem ise mutlaktır. Doğrusu delikanlı, hislerinin karşılıksızlığına dair bir vesvese içinde değildir. Mesele şudur ki, genç kız dansları esnasında kah değişik bir dokunuşla, kah sevenlere mahsus pırıl pırıl bir bakışla delikanlıyı aşka davet ederken, çoğunlukla tüm mal varlığı eve dönüşü için gerekli bir bilet parasından ibaret olan genç adam, onu bir muhallebiciye bile davet edememektedir. Neyse ki tanışmaları konusunda ilk adım atmış bulunan genç kız, bu konuda da önceliği ele alır ve 11. dersin nihayetinde delikanlıyı hafta sonu evinde yapılacak doğum günü kutlamasına çağırır. Böylece genç adam belirtilen gün koltuğunun altında sevgilisi için aldığı bir Charlie Parker plağıyla, belki de içten içe bir gün kendisine ait olacağı hayalini kurduğu Yeniköy'deki yalının kapısını çalar. Delikanlı partinin yapıldığı bahçeye inip de çevresindeki diğer insanlara bakınca içini bir korku kaplar. Kıyafetleri, sohbetleri, şakaları. Sanki her şeyleriyle yoksulluğunu ve cehaletini onun yüzüne vurmaktadırlar. Tam utanç içinde oradan kaçıp gideceği sırada genç kızı görür. Kız onu muhabbetle öper, hediyesini alır ve onun eline bir kadeh beyaz şarap tutuşturur. Sonraki birkaç saat genç kız ona durmadan bir şeyler anlatırken, delikanlı neredeyse hiç konuşmaksızın hayatında ilk kez tattığı bu içkiden bir şişe daha yuvarlayacaktır. Doğrusu onun çekingen, ürkek halleri kızın hoşuna bile gitmektedir. Derken gramofondan büyülü bir milonga melodisi yükselir ve genç adam kadehiyle birlikte utangaçlığı da bir kenara bırakıp genç kız elinden tuttuğu gibi dansa kaldırır. Sonraki tango gösterisi değil Valentino Ümit'i, Valentino'nun kendisini bile kıskandırtacak türdendir. Olaya şahit olan davetliler, böyle toplulukların bu gibi durumlarda insiyaki bir biçimde yaptıkları gibi derhal çiftin çevresinde bir daire oluşturur. Sonra delikanlı bir aşamada genç kız belinden sarmalayıp yatırır ve bu şiddet, şefkat, aşk ve hepsinden çok cinnetle yüklü dansı kesiverir. İki gencin gözleri buluşur, solukları birbirinin yüzünü yalar. Gençliğin ateşi ve başında şarap dumanları delikanlı kıza benimle evlenmelisin der. Genç kız yanıtlar. Biliyorum. İşte Musa Bey, Abdülhamit Han'ın Kaptani Deryası Seferoğlu'nun torunu Durnev Hanım'la Nalbant Ziya'dan olma Nezaket Hanım'dan doğma Gebeşlerli Barbaros Albatros o gün orada bu şekilde sözlenirler. Geri planında Türkiye'nin çalkantılı kapitalistleşme sürecine de ışık tutan bu aşk hikayesi iyiydi, hoştu da Durnev Hanım bunları bana niye anlatmıştı? Çok romantik dedim. Yoksa zaman içinde bu genç köylünün gerçekte Mars eşrafından olduğu mu ortaya çıktı? Hayır. Ama evliliğimizin ilerleyen senelerinde bazı kötü huyları ortaya çıktı hakikaten de. İflah olmaz zamparalığı gibi. Yatağın ucundan kalkıp az ötedeki sandalyeye geçti. Boynumdaki feci ağrı yüzünden kafamı çevirip ona bakamıyordum. Sanırım hikayenin bu bölümü onurunu kırdığımdan benimle yüz yüze gelmeyi istemiyordu. Oturduğu yerden devam etti. Parayı idare etme konusunda hakikaten de çok becerikliydi. Ve benim ellerimde muhtemelen çarçur olacak aile servetimin kalanını akıllıca yatırımlarla daha da büyütmeyi başardı ve neticede Albatros Holding'i kurdu. Fakat sonrasında bir şeyler ters gitmeye başladı. Size eşimden 8 yaş büyük olduğumu söylemiş miydim? Her neyse. Mütemadiyen evden uzak olan olmasını, bana ilgisizliğini, yaptığı büyük harcamaları akıl almaz hikayelerle açıklardı. Eh, ben de her seven kadın gibi biraz aptaldım tabii. Ama o kadar da değil. Nihayetinde birazdan sizin de öğreneceğiniz kendime özgü bir yöntemle ihanetlerini bir bir itiraf etmek zorunda bıraktım onu. Yeminlerle, gözyaşlarıyla bunun bir daha tekrarlanmayacağını söyledi. Onu terk etmemem için ayaklarıma kapanıp yalvardı. Ve ben de ona inandım. Ta ki birkaç yıl öncesine kadar. Beni aldattığı zamanlardakine benzer bazı değişiklikler gözümden kaçmıyordu. Maalesef az önce sözünü ettiğim yöntemimi üzerinde tatbik edip ona hakikati anlattırmama fırsat vermeden ortadan kayboldu. Bir dağdan düşüp öldüğünü ve cesedinin bulunamadığını söylediklerinde ve akabinde şu tuhaf mirası ortaya çıktığında beni beş parasız bırakıp terk etmek için bir numaralar çevirdiğinden hiç şüphem kalmamıştı. Dünyayı ona dar etmek için neler yapmam gerektiğini değerlendirdiğim bir gün tuhaf bir telefon aldım. Benimle konuşan kişi Barbaros Bey'in yakın bir arkadaşı, daha doğrusu silah arkadaşı olduğunu ve eşimin uzaylılarla savaşırken şehit düştüğünü söylüyordu. Fezai Aydın Türk diye girdim araya. Tam üstüne bastınız. Düşünebiliyor musunuz? Uzaylılarla savaşırken bir dağdan düşüp ölmüş. Maalesef düşünebiliyorum dedim. Aşağı yukarı aynı şey benim de başıma geldi çünkü. Elbette bu saçmalığın tek kelimesine bile inanmadım. Bu kadar küstahça bir yalan uydurmaya cesaret ettiği için hem kocamın hem de kendisinin derisini yüzeceğimi bildirdim kendisine. Ama Fezai Bey son derece ısrarlıydı ve kendisiyle bir görüşme lütfedersem bana her şeyi ispatlayabileceğini iddia ediyordu. Bakalım işi daha nereye götürecekler diye merak ettiğimden teklifini kabul ettim ve gizli bir yerde buluştuk. Bu arada birkaç adamım oradan çıktığımız anda Fezai Bey'i derdest etmek üzere hemen yakınlarda bir yerlerde bekliyordu. İşte insanoğluyla uzaylılar arasındaki savaşın tarihine dair pek çok şeyi ilk kez o gün orada öğrendim. Akıllara durgunluk verecek kanıtlarıyla birlikte. Yine de işittiklerinizi şu esrarengiz yönteminizle teyit ettiğinizi sanıyorum. Lüzum görmedim dedi Durnev Hanım. İşte buna inanmak çok zordu. Sebebini sorabilir miyim acaba? Sevgili eşim tüm servetine, çevresine ve hayal gücüne rağmen Galler prensini düzenbazlıklarına alet edemez diye düşündüğümde ondan. O gün bana Dünya Savunma Örgütü ve kocamın buradaki önemli vazifesinden tüm teferruatlarıyla söz eden kişi bizzat Prens Charles'tı. Anlıyorum dedim. Peki neden beni sorguya çektiniz? Kocanızla tanışıp tanışmadığım falan gibi sorular sordunuz. Zaten biliyordunuz bunları. Emin olmak istedim. Son dönemlerde prense duyduğum güvenin biraz sarsıldığını itiraf etmeliyim. Bilhassa evli kaldığı yıllar boyunca başka bir kadına aşık olduğunu öğrendikten sonra. O zaman niye olmasın diye düşündüm. Belki de kocamla bir yerlerde tanışmış ve ona bir iyilik etmeye karar vermişti. Prens bile olsa neticede o da bir erkekti. Ve erkekler için ne derler bilirsiniz. En iyisi oturakta can versin. Bilmiyordum dedim yutkunarak. Ben düştükten sonra neler olduğunu biliyor musunuz? Yani Mikonos'ta. Fezai Bey'le telefonda konuştum dedi Durnev Hanım. Bana görevin başarıyla tamamlandığını söyledi. Prensin suikastten kurtulduğunu ve kendisinin de yeni bir görevle Avrupa'ya gideceğini. Peki Sanem'le ilgili bir şeyler diye sordum korkuyla. Bir bilgim yok. Herhalde uzay gemisine binip geldiği cehenneme dönmüştür. Bu arada gizli ajans vasıtasıyla Albatros Holding'in bütün parasını çalmaları yanlarına kâr kaldı tabii. Yani bütün servetinizi elinizden aldılar mı? Her kuruşunu dedi Durnev Hanım nedense gülerek. Doğrusu hiç umurumda değil. Hatta biraz sevinçliyim. Para nur içinde yatsın, kocam gibi burjuvalar için değerli bir şeydir. Kanında asalet taşıyanların değerini ya da güzelliğini hiçbir şey gölgeleyemez. Bataklığın ortasındaki bir çiçek gibi. Bütün vücuduma ani bir ağrı hücum etmişti. Canım yanıyor. Hemşireyi çağırayım diye ayağa kalktı Durnev Hanım. Her şey için teşekkürler Musa Bey. Elveda. Durun dedim. Merak ettiğim bir şey var. Benim size yalan söylemediğimi nereden biliyorsunuz? Çünkü söyleyemezsiniz dedi Durnev Hanım. Kanında sodyum pentotal dolaşan hiç kimse yalan söyleyemez. Belki duymuşsunuzdur. Gerçeklik serumu diye de bilinir. Ben de az önce serumunuza yeterli miktarda koydum. Ne zaman birinin yalan söyleyeceğinden şüphelensem, Alman dostlarımızın bizi aldatılan kadınlara verdiği bu küçük ama paha biçilmez hediyeyi kullanırım. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Valentino. V A L A N T I N O. Mikanos. M I K A N O S. Galler. G A L L E R. Charlie Parker. C H A R L I E P A R K E R. Rock'n'roll. R O K E N R O L. Bolero. B O L E R O. Samba. Samba. Mambo. Mambo. Vals. Vals. Tango. Tango. Milonga. Milonga. Ayrım sonu. Sayfa 196.